Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Her gün olduğu gibi bugünkü programımıza da Kur'an-ı Kerim'in telaveti ve mealiyle başlıyoruz. İranlı karilerden Kasım Razi, Bakara suresinin 214. ayeti kerimesini kıraat ediyor.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب ألا إن نصر الله قريب صدق الله العلي العظيم.
Yoksa sizden önce gelip geçenlerin hali başınıza gelmeden cennete gireceğinizi mi sandınız? Onlara öyle bir yoksulluk, öyle dayanılmaz bir zorluk gelip çattı ve öylesine sarsıldılar ki sonunda peygamber beraberindeki müminlerle Allah'ın yardımı ne zaman diyordu. Dikkat edin, şüphesiz Allah'ın yardımı pek yakındır.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradyo.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun enzelnahu ileyke mübarekun liyeddebberu.
Nur'a giden yol.
Bismillahirrahmanirrahim. İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla Nur'a Giden Yol adlı programımızın yeni bir bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz değerli dinleyiciler. Hatırlanacağı üzere geçen sohbetimizde Müddessir suresinin sonuna gelmiştik. Bugün sizlerle birlikte Kıyamet suresinin tilavetiyle birlikte meali ve sade yorumuna başlayacağız. Kıyamet suresi Mekke'de nazil olmuş 40 ayettir. Bu surenin ayetlerinin odak noktası diriliş ve hesap günüyle ilgili konulardır. Bu surede dünyanın sonu ve kıyametin başlangıcı ile ilgili korkunç olaylar, bir insanın ömrünün son anları, ölüm halleri ve ahirete göçüşünü, iyiler ve kötüler olmak üzere iki grubun akıbeti de ele alınan konular arasındadır. Sohbetimize Kıyamet Suresinin 1 ila 6. ayetlerinin tilavetiyle başlıyoruz.
Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu biyevmil kıyamet. ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة.
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kıyamet gününe yemin ederim. Kusurlarından dolayı kendini kınayan nefse de yemin ederim ki diriltilip hesaba çekileceksiniz. İnsan kendisinin kemiklerini bir araya getiremeyeceğimizi mi sanır? Evet bizim onun parmak uçlarını bile düzenlemeye gücümüz yeter. Fakat insan önünü, geleceğini, kıyameti yalanlamak ister. O kıyamet günü ne zaman diye sorar.
Ya daimel fadli alel beriyye. Ya daimel fadli alel beriyye. Ya
Bu sure iki yeminle başlar. Biri kıyamet gününe yemin, diğeri de insanın vicdanına yemin. Sanki her insanın vicdanı hesap gününün bir tecellisidir. İyi işler yaptığında ona içsel bir sevinç verir. Kötü işler yaptığında da onu azarlar ve kınar. Kıyamet günü Yüce Allah insanlara verdiği akıl ve vicdana göre onları yargılayacaktır. Sonuç olarak ilahi hükmü kabul ederler ve ilahi takdire teslim olurlar. İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ashabına şöyle buyurmuştur. Kıyamet günü iyiler de kötüler de pişman olacaktır. İyi insan daha fazla iyilik yapmadığı için pişmanlık duyar, kötü insan ise yaptığı kötülükler için pişmanlık duyar. Ayetlerin devamında çoğu insanın aklına gelen asılsız bir varsayıma değinilmekte ve şöyle buyurulmaktadır. İnsan nasıl olur da çürümüş ve tozlanmış kemiklerini bir araya getirip onu öldükten sonra diriltemeyeceğimizi sanır. Herhangi bir insanın kendisine has parmak izlerini bile yeniden oluşturabiliriz. Her insanın parmak uçlarında kendine özgü hassas çizgilerin bulunduğunu ve hiçbir iki insanın parmak izninin aynı olmadığını unutmamak gerekir. Bu nedenle günümüzde parmak izleri kişileri tanımlamanın bir yolu olarak kullanılmaktadır. Bu ayette bu özelliğe değinilerek şöyle buyurulmaktadır. Kıyamet günü Allah sadece insanları yaratmayacak. Aynı zamanda tıpkı dünyada olduğu gibi her insanın parmak uçlarındaki çizgiler de kendine özgü olacaktır. Sonraki ayetler kıyameti inkar etmenin temellerinden birine işaret ederek şöyle buyuruyor. Bu dünyada özgür ve serbest olmak, arzu ve isteklerine kavuşmak, her türlü ahlaksızlık ve çirkinliği işleyebilmek ve yaptıklarından yaratıcıya karşı sorumlu olmamak isteyenler meadı inkar etmiş olurlar. Yani bu insanlar şehvetlerinin, fesatlarının ve haksızlıklarının önünde hiçbir engel görmek istemiyorlar. Çünkü mead ve kıyamet inancı her türlü suç, fesat ve yıkıma karşı çok büyük bir engeldir. İnkarlarını haklı çıkarmak için müminlere şöyle derler. Eğer siz doğru söylüyorsanız, kıyametin ne zaman olacağını bize bildirin. Ve bu sorunun cevabını kimse bilmediği için kıyametin olmadığını söylüyorlar. Bir olayın ne zaman gerçekleşeceğini bilmemek, onu inkar etmek için bir sebep değildir. Ancak bilim insanları dünya üzerinde belirli bir noktada bir deprem olacağını biliyor olabilirler. Ancak ne zaman gerçekleşeceğini bilmiyor olabilirler. Bu ayetler bizlere şunları öğretiyor. Ahlaki vicdan, Allah'ın insana kıyamet mahkemesinde hazır bulunmadan önce bu dünyada iyiyi ve kötüyü ayırt edip kendi işleri hakkında hüküm verebilmesi için bahsettiği büyük nimetlerden biridir. Kıyamete iman, insanı ahlaksızlık ve kötülük yapmaktan alıkoymalıdır ve eğer böyle değilse imanın zayıflığının ve gevşekliğinin bir işaretidir. Ahireti inkar edenlerin kıyametin mümkün olmadığını kanıtlayacak hiçbir delili ve kanıtı yoktur ve sadece kendi varsayımlarına ve tahminlerine dayanarak ahireti inkar ederler. Çoğu kişi kıyameti inkar eder. Zira kendi arzularına ve heveslerine ulaşma yolunun açık olmasını ister. Şimdi hep birlikte Kıyamet Suresinin 7 ila 15. ayetlerinin tilavetini dinliyoruz.
فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يَقُولُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُ كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر يُنَبَّأُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ.
Gözler kamaştı, ay karanlığa gömüldü. Güneş ve ay bir araya getirildiği zaman o gün insan kaçış nereye diyecektir. Hayır, hiçbir sığınacak yer yoktur. O gün varıp durulacak yer sadece Rabbinin huzurudur. O gün insana yapıp önden gönderdiği ve yapmayıp geri bıraktığı şeyler haber verilir. Hatta mazeretlerini ortaya koysa da o gün insan kendi aleyhine şahittir. Bu ayetler kıyamet gününden önce gerçekleşecek olaylara işaret ediyor ve şöyle buyuruyor. O zaman dünyada büyük değişimler olacak. Ay kararacak ve güneş ile ay bir araya gelecek. Bu alemin düzeninin bozulacağı ve mevcut sistemin çökeceği anlamına gelir. O gün gözler korku ve dehşetten dona kalacak ve ıstırap içinde olacak. O gün herkes kendi kurtuluşunu ve ilahi mahkemede hazır bulunmaktan kurtulmak için bir kaçış yolu arayacaktır. Ancak açıktır ki hiç kimsenin kaçış yolu yoktur ve aslında ilahi hakimiyetten kaçacak bir yer de yoktur. Herkesin karargahı Allah'ın yanındadır ve herkes ona dönecektir. Diğer ayetlerde de bu konuya değinilerek insanların Allah'ın iradesiyle dünyaya geldikleri ve yolun sonunda yine Allah'a dönecekleri belirtilir. İnsan ilahi mahkemede hazır bulunduktan sonra yaptığı tüm işler ve eylemlerinin etkileri ve sonuçları hakkında bilgilendirilir. Böylece ilahi mahkemenin hak ve adalet üzere olduğunu ve işlerinin ve sonuçlarının hiçbir şeyinin eksik kalmadığını bilir. Tabii ki her insan ilahi mahkemede hazır bulunmadan önce kendi durumunun farkındadır ve dünyada ne yaptığını bilir. Her ne kadar çirkin işleri için bahaneler uydursa ve işlerini başkalarının yanında haklı çıkarmak istese de kendi içinde işinin doğru olmadığını bilir. Bu ayetlerden de şunları öğreniyoruz. Dünyanın mevcut sistemi kıyamet gününde çökecektir. Kıyamet mahkemesinde günahkarların suçlarını kendilerine anlatılır. Böylece kötü ve yanlış işlerin farkına varırlar ve ilahi hükme teslim olurlar. İnsanın vicdanı kıyamet mahkemesinde aleyhindeki en iyi şahittir. Dünyada mazeret ve bahaneler işe yarayabilirse de kıyamette hiçbir özür ve bahanenin etkisi yoktur.
Ya zel celali vel ikram, ya zel na'mai vel cud, ya zel menni vel tavul, harrim şeybeti alen nâr.
Değerli dinleyiciler, bugün bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir sonraki sohbetimizde Kıyamet Suresi'ne kaldığımız yerden devam edeceğiz. Programımız hakkında her türlü görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden bizlere iletebilir. Arzu ettiğiniz takdirde yayınlarımızı İran Radyo adlı Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz. Allah'a emanet olunuz. İran Radyo Podcast. Bu bölümde sizlere Teta Skaçbol'un İslam devriminin oluşumuna ilişkin anlatımını tanıtmayı amaçlıyoruz. İran İslam İnkılabı'nın oluşumunun rivayeti podcastine hoş geldiniz. Bu podcastin bir başka bölümünde bir başka batılı düşünür olan Bayan Teda Skaçbol'un İran devrimine ilişkin görüşlerini incelemek üzere sizlerle birlikteyiz. Daha önce de belirttiğimiz gibi İran İslam devriminin batılı düşünürlerin bakış açılarıyla nasıl oluştuğunu incelemek, bu tarihsel olgunun yeni boyutlarını ve açılarını anlamamıza yardımcı olacaktır. Batılı düşünürler genellikle devrim sürecini dışarıdan bakmış ve meseleye bilimsel teorilerin merciliğinden yaklaşmışlardır. Bu yaklaşım bize İran İslam devrimini daha derin ve daha ilgi çekici bir şekilde anlama olanağı sağlayabilir ve onun gizli ve derin katmanlarıyla tanışmamızı sağlayabilir. Ancak başlamadan önce bu podcast'te daha önce söylediklerimizi öğrenmek için İran Radyosu web sitesini ve iranradyo.ir adresindeki sosyal ağlarını ziyaret edebileceğinizi hatırlatmak isterim. Bu podcast'in önceki bölümlerini dinlerken aynı zamanda sizlere ücretsiz olarak sunduğumuz diğer birçok podcast'i de kullanabilirsiniz ve herhangi bir yorumunuzu bizimle paylaşmayı unutmayın. Dinleyeceğiniz podcast, İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz, iranradyo.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Hatırlarsanız bu podcast'in önceki bölümünde Fred Haliday'in anlatımıyla İran İslam devriminin oluşumunu anlatmış, bir röportajında İmam Hümeyni ve İslam devriminin İran halkı nezdindeki meşruiyetinin sebebini ülkenin dışa bağımlılığıyla yüzleşmesi ve İran halkının meşrutiyet döneminden bu yana temel taleplerinden biri olan bağımsızlık idealine ulaşma çabası olarak değerlendirdiğini belirtmiştik. Fred Haliday, İslam devriminin fikri ve tarihsel temellerini vurgulamanın yanı sıra, bağımsızlık arzusu, İslam'ın temellerinin demokratik bileşenlerle uyumu, İran kimliğinin farklı katmanlarının uyumu gibi unsurlara odaklanmış, ayrıca teorisinde İmam Hümeyni'nin kişiliğine ve onun büyülü cazibesine de değinmiştir. Haliday, İmam Hümeyni'nin bu seçkin özelliğinin oluşmasında en önemli etkenlerden birinin dürüstlüğü ve sadeliği olduğunu düşünmektedir. Ve İran'da kapitalist ekonominin dengesiz ve hızlı gelişmesi, Şah rejiminin siyasal zaafı ve İslam devrimini ortadan kaldırmada muhalif güçlerin geniş koalisyonlarının bulunması gibi konuların İran devrimi bağlamında ele alınması gerektiğine inanıyor. Bu etkenlerin yanı sıra İslam'ın ve İmam Hümeyni'nin liderliğinin öne çıkması ve nihayetinde uluslararası ortamın değişken ve belirsiz bağlamı İran-İslam devriminin zaferinin köklerinin başlıca nedenleridir. Halide'ye göre bu devrim, İslam'ın bir din olarak 20. yüzyıldaki siyasal olayların gidişatını nasıl açıklayabileceğini göstermiş ve İran devriminin özgünlüğünün başlıca nedeninin dinin bu devrimde oynadığı rol olduğunu ileri sürmüştür. Ona göre modern tarihte ilk kez egemen ideolojinin, öncü devrimcilerin örgütlenme biçimlerinin ve ilan edilen hedefin dışta ve içte dinsel olduğu bir devrim gerçekleşiyordu. İşte İran devrimini modern çağın diğer devrimlerinden ayıran özellik işte budur. Bu bölümde sizlere Teda Skaçbol'un İslam devriminin oluşumuna ilişkin anlatımını tanıtmayı amaçlıyoruz. Teda Skaçbol, 4 Mayıs 1947 doğumlu Amerika Birleşik Devletleri'nden bir sosyolog ve siyaset bilimcidir. Hali hazırda Harvard Üniversitesi'nde ders veriyor. Sosyoloji ve tarih alanlarında ünlü bir isim olan ve siyasal ve toplumsal olguları açıklamada tarihsel, kurumsal yaklaşımının savunucusu olan yazar, hem akademik çevrelere hem de kamuoyuna dersler vermektedir. Skaçbol yapısalcı bir teorisyendir ve Amerikan Siyaset Bilimi Derneği ile Sosyal Bilimler Tarih Derneği'nin eski başkanlığını yapmıştır. Bayan Skaçbol'un siyasal ve toplumsal olguların oluşumunda yapıların önemine dikkat çekmesi, özellikle tarım toplumlarının yapısı ve az gelişmiş ülkelerde devletin inşası üzerindeki vurgusu, siyasal ve toplumsal olguların çözümlenmesinde bireylerin ve onların psikolojik ya da rasyonel geçmişlerinin rolünü vurgulayan kuramcıların aksinedir. En ünlü kitabı Devletler ve Toplumsal Devrimler 1979 yılında yayımlandı. Bu kitapta teorisini neo-Marksist bir içerikle sundu, yapısalcı bir yaklaşım kullandı ve Fransa, Rusya ve Çin olmak üzere 3 ülkede gerçekleşen devrimlerin analizine odaklandı. Skaçbol bu kitabında toplumsal devrimleri doğru bir şekilde açıklayabilmek için analizde 3 önemli ilkenin dikkate alınması gerektiğini ileri sürmektedir. Birinci ilke, devrimlerin istemsiz ve yapısal bir olgu olduğudur ve bunları liderlerin ve takipçilerinin ideolojinin çizdiği hedefe ulaşmak için bilinçli ve amaçlı bir eylemi olarak kabul edersek ciddi bir hata yapmış oluruz. İkinci ilke ise devrimleri ulusal sınırlar ve etkenlerle sınırlayan diğer teorilerden farklı olarak devrimlerin doğru anlaşılıp açıklanabilmesi için küresel ve uluslararası koşullar ve yapılar çerçevesinde gerçekleşen uluslararası bir olgu olarak ele alınması gerektiğidir. Üçüncü ilke, hükümetlerin yalnızca o toplumdaki ekonomik ve sosyal kesimlerin çıkarlarının temsilcisi olarak görülmemesi, aksine ülkelerdeki hükümetlerin ve yürütme organlarının kendi çıkarları olduğu ve faaliyetlerinin bu hedeflere ulaşmayı amaçladığıdır. Skaçbol bu üç ilkeden yola çıkarak devrimler hakkında en ünlü sözünü ortaya koymuştur. Devrimler olur, yapılmaz. Çin, Rusya ve Fransa devrimlerinden kaynaklanan gelişmelerin Bu devrim hareketlerinin hiçbirinin iktidarı devirmek amacıyla bilerek, isteyerek ve bilinçli olarak yaratılmadığını, aksine bu tutumun yavaş yavaş oluştuğunu gösterdiğini düşünmektedir. Dolayısıyla devrim sürecine ve sonuçlarına kasıtlı olarak bakmak yanıltıcıdır. Devrimin süreci ve sonuçları, devrime katılan çeşitli iç ve dış güçlerin eylem ve takiplerinin sonucudur. Belirli kişilerin kararlarının sonucu değildir. En güçlü güçlerin bile bu süreci kontrol edememesinin nedeni, devrimlerin liderlerinin öngöremediği, hatta istemediği, hedef grupların çıkarlarına hizmet etmeyen sonuçlara ulaşmasıdır. Dolayısıyla ulus ötesi ilişkilerin, karmaşık uluslar arası ilişkilerin, küresel rekabetlerin bir ülkedeki yönetim yapılarını ve hatta toplum içindeki sınıf yapılarını etkilediğini, toplumun normal durumunu devrimci bir duruma dönüştürmede rol oynadığını söylemek gerekir. Scotchpole toplumun normal halinin devrimci bir hale dönüşme sürecini işaret ederek, hükümetlerin iç ve dış baskılar altında yürütme ve askeri güçlerini yitirdiklerini vurgular. Bu baskılar, hükümetin krizleri çözmek ve topraklarını savunmak için modernleşmeye yönelmesine yol açabilir. Ancak bu eylem, güçlenmek yerine hükümetin ve askeri güçlerin çökmesine yol açabilir. Ülke yabancı hükümetlerin saldırılarına maruz kalabilir ve devlet adamları bu tehditlere gerektiği gibi cevap veremeyebilir. Sonuçta bu baskılar altında başarısızlığa uğrayabilir. Yerleşik siyasal sistem çökebilir veya iç savaşa sürüklenebilir. Scotchpole savaşların ve emperyalist müdahalelerin devrimci krizlerin tartışılır olduğuna inanıyor. Scotchpole teorisi az gelişmiş toplumlara, özellikle de tarım toplumlarına odaklanmaktadır. Krizler ve artan uluslararası baskılar karşısında hükümetin beceriksizliği ve etkisizliğinin, toplumun yoksul ve kırsal kesimleri üzerinde artan vergi baskısına, eninde sonunda köylü isyanlarına yol açacağına inanmaktadır. Köylü isyanları egemen sınıfın ayrıcalıklarına ve zenginliklerine saldırır ve bu isyanların gelişmesi özellikle kent işçi sınıfının devrimci köylülere desteği ve halkın kitlesel seferberliği ile birlikte hareketi ciddi biçimde zayıflatılmış veya çökmüş bir devlet tarafından bastırmak imkansız hale gelir. Scotchpole'un teorisine göre köylü ayaklanmaları tek başına bir siyasal sistemi devirip yenisini kurma gücüne sahip değildir. Dolayısıyla bu ayaklanmaların yaygın bir devrime dönüşebilmesi için siyasal beceriye sahip, protestoları örgütleme ve yönetme gücüne sahip uzman, hukukçu bir elitlerin varlığı şarttır. Bu seçkinler gerekli bilgi ve güce sahip olan demokrasi, eşitlik, siyasal katılım gibi ideallere dayanarak isyanları ulusal düzeye yayıp devrimi zafere ulaştırabilecek olanlardır. Teda Scotchpole'un devrim teorisinin İslam devrimi ile iki bakımdan ilgisi vardır. Birincisi, bu teorinin 1979 yılında ortaya atılmasının İran'da İslam devriminin gerçekleşmesiyle aynı zamana denk gelmesidir. İkincisi de bu devrimin Scotchpole'un teorisi üzerindeki etkisi ve onun teorisini değiştirme ve tamamlama çabalarıdır. Scotchpole, İslam devrimi sürecini incelemiş ve buradan yola çıkarak daha önceki teorisini bir makalesinde revize ederek yeni değişkenler eklemiştir. Bu bağlamda Scatchpole şöyle yazıyor. İslam devrimi benim teorimle çok tutarsız görünüyordu ve bu nedenle bu devrimin nedenleri hakkındaki teorimi sorguladı. Çünkü benim görüşüme göre modernleşme ve toplumsal hoşnutsuzluk tek başına devrimin nedeni olamaz ve devrimler yalnızca ideolojik liderleri harekete geçirerek meyvesini veremez. Kitabımda devrimlerin bilinçli olarak yaratıldığını düşünenleri eleştirdim ve devrimlerin yapısal nedenleri olduğunu, yaratılmadığını, gerçekleştiğini söyledim. Ancak İslam devrimi benim teorimi çürüttü. İslam devrimi Scatchpole'un teorisinin zayıf yanlarını ortaya çıkardı ve onun yeniden gözden geçirilmesine yol açtı. 20. yüzyılın ikinci yarısında yaşanan önemli bir devrim olan İslam devriminin kendisini siyasi eylemi şekillendirmede entelektüel ve kültürel sistemlere ilişkin anlayışını derinleştirmeye zorladığı görüşündedir. Teorisinde ideolojinin rolünü de ele alarak ve küresel sistemdeki rantiyer devletlerinin özelliklerini göz önünde bulundurarak teorisini geliştirmeye ve açıklayıcı gücünü arttırmaya çalışmıştır. Scatchpole teorisinin başka koşullarda ve başka toplumlarda meydana gelen devrimleri açıklayıcı bir güce sahip olduğuna inanıyor. Ancak İslam devriminin bununla bağdaşmaması onu utandırmıyor. Scatchpole, İslam devriminin en azından 3 alanda kendi teorisine meydan okuduğuna inanıyor. Birincisi, varsayımının aksine İslam devrimi tüm toplumsal kurumların hızla dönüşümünün ürünüydü. İkincisi, Şah'ın ordusu ve askeri güçleri devrim öncesine zayıflatılmamıştı. Aksine çok güçlüydü. Ve üçüncüsü, bu devrim bilinçli bir şekilde kitlesel bir toplumsal hareketle gerçekleştirildi. Scatchpole'un yanı sıra başka düşünürler de İslam devrimini onun teorisinin bir eleştirisi olarak değerlendirmiştir. Scatchpole'un teorisini eleştiren kuramcılardan biri de Nicky Richard Caddy'dir. Scatchpole'un köylü devrimlerine inandığını ancak İslam devriminin az gelişmiş toplumlarda da kentsel devrimlerin mümkün olduğunu gösterdiğini vurgular. Aynı şekilde İslam devrimi ideolojinin, kültürün ve dinin devrimlerde temel bir rol oynadığını kanıtladı. Hızlı modernleşme teorisinin devrimleri açıklamaya yetmediği gerçeğini vurgulayarak İran devrimine ilişkin görüşlerine atıfta bulunur ve devrimlerin ortaya çıkışında kültür, din ve fikri güçlerin önemli etkisine ilişkin teorisini hatırlatarak şöyle yazar. İslam devrimi, devrimleri anlamak için daha geniş ve daha esnek bir çerçevenin oluşmasına yol açmıştır. Scatchpole'un teorisine tepki gösteren bir diğer düşünür ise Fred Halliday'di. İslam devriminin İslami niteliğinin yanı sıra belki de en önemli yönünün Pehlevi rejimini devirmede kendine özgü bir yol izlemesi olduğunu belirtiyor. İran rejiminin devrilmesi, çoğu devrimci teorinin bir rejimin devrilmesi için gerekli bir koşul olarak görmediği bir biçimde gerçekleşti. Örneğin, iktidardaki siyasal sistem dış çatışmalar nedeniyle zaten zayıflamış olmalı ya da iktidardaki siyasal sistem devrimci bir partinin veya kırsal gerilla örgütlerinin örgütsel yetenekleriyle devrilmiş olmalıdır. İslam devrimi ülkede güçlü bir ordunun hüküm sürdüğü bir dönemde devrimci bir örgütün varlığı olmaksızın kentli kitlelerin yaygın bir şekilde seferber edilmesiyle gerçekleştirildi. Özetle şöyle söylenebilir. İslam devriminin Scotchpole'un devrim teorisini revize etmesine zemin hazırladığıdır. İslam devriminin bileşenleri ve göstergeleri incelendiğinde Scotchpole, İran devrimini dünyadaki diğer devrimlerden ayıran şeyin halkı harekete geçirmede ve devrimin zaferinde ideoloji ve liderliğin oynadığı önemli rol olduğu sonucuna varmıştır. Şii kültürünün ve ondan doğan siyasal İslam'ın yüzyıllardır İran tarihinde kök saldığını ve yüksek bir ağaç haline geldiğini, bu nedenle örgütlerinin ve fikirlerinin yeni ve devrimsel bir yorumunun ve anlatımının halk nezdinde kabul edilebilir olduğuna inanıyor. Değerli dostlar, İran İslam İnkılabı'nın oluşumunun rivayeti podcastinin başka bir bölümünün de sonuna geldik. Açık olan şu ki, İran İslam devrimi 20. yüzyılın en önemli olaylarından biri olmakla kalmayıp, aynı zamanda sosyal ve siyasal bilimler alanındaki yerleşik teorilere de ciddi bir meydan okumadır. Teda Scotchpole'un devrim hikayesi, tüm teorik destekleriyle birlikte İran devriminin gerçekliği karşısında yeniden gözden geçirilmek zorunda kaldı. Zira İslam devrimi, devrimlerin analizinde ideolojinin, karizmatik liderliğin ve din kültürünün rolünün denklemden çıkarılamayacağını göstermiştir. Bu podcast'in bir sonraki bölümünde Bayan Scotchpole'un İran devriminin oluşumuna ilişkin anlatımını daha ayrıntılı olarak ele alacağız. Podcastlerimiz ile ilgili görüşlerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebilir. Ayrıca İran Radio Medya Servisi tarafından sunulan bu podcast'i arzu ettiğiniz takdirde arkadaşlarınıza tavsiye etmeniz bizleri mutlu edecektir. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Tekrar buluşuncaya değin esen kalın, sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İslam'ı tanıyalım.
Değerli dinleyiciler, İslam'ı Tanıyalım başlıklı sohbetimizde yeniden sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde Ulul Azm peygamberlere ve özelliklerine ele almak istiyoruz.
Geçen bölümlerde ilahi peygamberlerin görev ve hedefleriyle tanıştık. Bugünkü sohbetimizde nübüvvet konusunu tamamlamak doğrultusunda bir başka başlığı sizlerle paylaşmaya çalışacağız.
Peygamberler iki gruba ayrılıyor. Peygamberlerden bir grup bağımsız bir şekilde vahiy yoluyla bir dizi ilahi kanunları ve talimi Yüce Allah'tan almış ve beşerin yaşamını iyileştirmek ve ilahi hedefleri gerçekleştirmek üzere uygulamıştır. Bu peygamberlere Kur'an-ı Kerim'de azim sahibi anlamına gelen ulul azm peygamberler deniliyor. Hazreti Nuh, Hazreti İbrahim, Hazreti Musa, Hazreti İsa ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ulul azm ve şeria sahibi olan peygamberlerdir. Ancak ikinci grup peygamberler kendileriyle herhangi bir kanun veya talim getirmemiştir ve ancak başka peygamberlerin getirdiği kanunu ve şeriatı yaygınlaştırmak ve tebliğ etmekle görevlendirilmiştir. Peygamberlerin büyük bir bölümü ikinci grupta yer alıyor. Bu peygamberlere Hud, Salih, Lut, İshak, Yakup, Yusuf, Şuayb, Zekeriya ve Yahya gibi peygamberlere örnek vermek mümkün. Birinci grupta yer alan peygamberlere teşrii ve ikinci gruptakilere tebliği peygamberler de deniliyor. İkinci grupta yer alan tebliği peygamberlerin görevi teşrii peygamberlerin şeriatını ve talimini tebliğ etmektir.
Kur'an-ı Kerim, ulul azm peygamberlerin şahsiyetini seçkin ve üstün özellikleri yüzünden daha fazla saygı göstermiştir. Bu peygamberlerin kitabı ve şeriatı vardı ve onlarla çağdaş olan veya onlardan sonra gelen peygamberler, bir sonraki ulul azm peygamber gelinceye kadar son ulul azm peygamberi izler ve ona tabi olurdu. Allah-u Teala Ahkaf suresinin 35. ayetinde ulul azm peygamberlerden söz ederek şöyle buyuruyor. O halde Resulüm, peygamberlerden azim sahibi olanların sabrettiği ve direndiği gibi sen de sabret.
Ulul azm irade ve azim ve kesin karar sahibi ve asla amelden ve çabadan el çekmeyen kimse demektir. Şeriat sahibi olan peygamberler yeni bir dini ve inancı getirdiklerinden topluma hakim olan genel akımla mücadele etmek zorundaydı. Ulul azm peygamberler hurafelere ve yanlış ve sapkın geleneklere şiddetle karşı çıkıyordu. Bu yüzden bu peygamberlerin yaşadığı toplumların elebaşları ve asi insanlar ve gelen yeni peygamberlerle birlikte sosyal konumunu kaybedeceğini düşünenler sürekli muhalefet ederdi. İnançlı düşmanlar bu semavi insanları inzivaya itmek ve bastırmak için her türlü yola başvurmaktan çekinmezdi. Kuşkusuz bu inatçı düşmanlarla mücadele etmeleri ve insanların hidayete ermeleri, yolundaki tüm engelleri kaldırmaları gereken bu peygamberler güçlü ve sağlam bir azim ve iradeye ihtiyacı vardı. İşte bu yüzden bu peygamberlere ulul azm yani irade ve azim sahibi denmiştir. Ahkaf suresinin 35. ayetinde İslam peygamberine diğer ulul az peygamberler gibi sabırlı olması tavsiye edilmektedir ki bu da Allah Resulü da ulul azm peygamberlerden olduğuna yönelik kesin delildir.
Kur'an-ı Kerim Ahzab suresinin 7. ayetinde ulul azm peygamberlere işaret ederek şöyle buyuruyor. Hani biz peygamberlerden söz almıştık, senden, Nuh'tan, İbrahim'den, Musa'dan ve Meryem oğlu İsa'dan da. Evet, biz onlardan pek sağlam bir söz aldık. Bu ayet ilkin Yüce Allah'ın tüm peygamberlerden söz aldığına işaret ediyor ve ardından kitap ve şeriat sahibi olan 5 ulul azm peygamberleri açıkça işaret ediyor. Bu ayette İslam peygamberinin adı yüce makamı ve yüksek konumu yüzünden hepsinden önce gelmiş ve ardından diğer 4 ulul azm peygamberin adı zuhur etme sırasına göre Hazreti Nuh, Hazreti İbrahim, Hazreti Musa ve Hazreti İsa şeklinde zikredilmiştir. Bu söze göre ulul azm peygamberler insanları hidayete erdirme ve toplumu yönetme ve tebliğ etme sorumluluğunu en iyi şekilde yerine getirmeleri gerekir. Ve insanları tevhide davet ederken kendilerinden önceki peygamberlerin davetini tasdik etmeleri ve kendi ümmetlerini bir sonraki peygamberi benimsemeye hazırlamaları gerekirdi. Gerçekte peygamberlik çerçevesinde yer alan her şey bu sözün kapsamına giriyordu.
İslami kaynaklarda ulul azm peygamberlerin 5 kişi olduğu hakkında birçok rivayet söz konusudur. Örneğin İmam Sadık Aleyhisselam'dan bir hadiste şöyle okumaktayız. Peygamberlerin ve Resullerin büyüğü 5 kişiydi. Onlar ulul azm peygamberlerdir ve Risaletin değirmen taşı onların ekseninde döner. Onlar Nuh, İbrahim, Musa, İsa ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem idi. İmam Seccad aleyhisselam neden bu peygamberler ulul azm olarak adlandırılmıştır diye soran birine verdiği cevapta şöyle buyuruyor. Zira onlar yerin doğusuna ve batısına ve cinler ve insanlar için meb'us oldular.
Ulul azm peygamberlerin 3 özel imtiyazı vardı. İlkin onların daveti genel ve cihan şumul davetti. İkincisi bağımsız şeriata sahip olmaktı ve üçüncüsü de semavi kitapları vardı. Buna göre ulul azm olmak için kitap ve bağımsız şeriat sahibi olmak ve geniş kapsamlı cihan şumul kanunlar ve taalim getirmek gerekiyordu. Kuşkusuz bağımsız şeriattan maksat, yeni peygamberin şeriatı tamamen önceki peygamberlerin şeriatinden farklı ve onlara aykırı olması demek değildir. Bunun anlamı, zamanın şartları ve gereksinimlerine göre bazı ahkamın değişmiş olmasıdır ki bu da doğal bir durumdur.
Kuşkusuz tüm ilahi dinlerde temel öğretiler ortak ve değişmezdir. Buna karşın bazı dini öğretilerde her dinin dönemindeki şartlara göre belirlenmiş ve şartlar ve maslahatların değişmesiyle beraber bu öğretilerin ve hükümlerin değişmesi gerekir. Örneğin Yahudi inancında getirilen bazı ahkam sırf İsrailoğullarının sürekli itaatsizlik etmesi ve buna göre onların itaat etme ve kulluk ruhunu takviye etmek içindi. Doğal olarak bu özelliğin bertaraf olması veya vahiy mesajının muhatabının değişmesiyle birlikte artık bu maslahat gündem dışı kalması ve hükmü de değişmesi gerekir.
Kitap konusuna gelince ilahi kitap bir takım dini ve ilahi marifleri ve kanunları ve yine bir takım nasihatleri, tavsiyeleri, bireysel, sosyal, ibadi ve siyasi kanunları içerir. Ulul azm peygamberlerin dışında bazı ilahi peygamberlerin de kitabı vardı. Örneğin Hazreti Davud semavi kitabı vardı. Fakat bu kitap yeni şeriat ve hükümler içermiyordu. Nitekim Adem ve İdris'in de kitabı vardı. Fakat bunlar da ulul azm peygamberler değildi.
Burada hatırlatılması gereken bir başka nokta şu ki zamanla ve yaşam şartlarının değişmesi ve bireysel ve toplu aklın kullanılması ve ilahi peygamberlerin beşere sunduğu öğretilerle birlikte ilahi dinler tekamül sürecini izledi. Böylece beşerin tarihi ve medeniyeti üzerinden geçtikçe daha yeni ve daha mükemmel mesajları alma hazırlığı gelişti. Nitekim ilahi dinlerin üzerinde yapılan araştırmalar ve karşılaştırmalar da aynı sonucu ortaya koyar. Bu yüzden bazı Müslüman düşünürler insanoğlunun yeteneği Hazreti Adem'den ahir zaman ümmetine kadar sürekli gelişen bir süreç izlediğine inanır.
Dolayısıyla bu süreçte enbiyanın art arda gelmesi ve yaşadıkları çağın insanların hazırlığı ve yeteneğine uygun olarak onların saadeti ve kurtuluş için bir takım programlar sunması gerekirdi. Gerçi peygamberlerin kesin geldiği tarihler ve kesin sayıları bilinmiyor ve Kur'an-ı Kerim sadece bazı peygamberlerin geçmişini işaret ediyor. Çünkü gerçekte Kur'an-ı Kerim'in şanı ve risaleti tarihi detaylı raporlar sunmak değildir ve sadece insanların hidayete ermeleri için gerektiği kadar tarihi gelişmelerden yararlanmıştır. Bu yüzden Kur'an-ı Kerim'de adı geçen peygamberler genellikle has özellikleri bulunan peygamberlerdir ve yaşam öyküleri kısaca veya detaylı anlatılmıştır ki bu da hiç kuşkusuz hikmetli bir iştir.
Sohbetimizin devamında ilk ve son peygambere kısaca değinmek istiyoruz. Gökler, yer küre ve diğer tüm mahluklar yaratıldıktan sonra Yüce Allah'ın iradesi eşrefi mahlukatı yani insanı yaratmaya ve onu yeryüzünde kendi halifesi olarak belirlemeye yöneldi. Adem, ilk insan ve tüm insanların babası ve Allah Teala'nın ilk peygamberidir. Yüce Allah kendi ruhundan ona üfledi. Ardından Adem'i yarattığı için kendini takdir etti. Melekle Adem'e secde etmekle görevlendirildi fakat şeytan ya da iblis Allah'a itaat etmedi ve bu yüzden ilahi kattan kovuldu. Öte yandan Adem de yasak meyveyi yediği için eşi Havva ile beraber cennetten kovuldu ve yeryüzüne gönderildi. Adem Allah'ın yeryüzünde ilk halifesidir.
Son ilahi elçi ve peygamber ise Hazreti Muhammed İbni Abdullah'tır ki Ulul Azm peygamberlerden biridir ve esas mucizesi Kur'an-ı Kerim'dir. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem 40 yaşına geldiğinde Mekke'nin Hira mağarasındayken vahiy o Hazreti'ye nazil oldu ve peygamber olarak seçildi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin beşeriyete armağan ettiği din İslam'dı ve en önemli ilkeleri tevhid ve maad ve uhrevi hayata inanmak ve ahlak mekarimini tamamlamaktır.
Muhterem dinleyiciler, İslam'ı tanıyalım başlıklı sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik.
Yeniden buluşuncaya dek esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran'a gezelim ve görelim.
Değerli dinleyiciler, İran diyarının tarihi cazibelerini, kültürel ve doğal güzelliklerini sizlerle paylaşmak istediğimiz İran'ı Gezelim Görelim başlıklı programımızda sizlerle birlikteyiz. Dizi halinde hazırladığımız programımız boyunca her bölümde İran'ın çeşitli yörelerini ve her yörenin bazı kentlerini ve ünlü bölgelerini ele aldıktan sonra her kentin tarihi, kültürel ve doğal cazibelerini tanıtmaya çalışacağız. Böylece siz de İran diyarının tarihi ve kültürel çeşitliliğiyle tanışmış olursunuz. İran'da Türk, Fars, Kürt, Arap, Lor, Buluç ve Türkmen gibi çeşitli kavimlerin yaşaması bu topraklara özel bir kültürel çeşitlilik kazandırdığını şimdiden belirtmek isteriz. Bu arada İran'da yaşayan çeşitli kavimlerle tanışmanın İran diyarının gelenek ve göreneklerini daha iyi tanımakta yardımcı olabileceğinden her programın bir bölümünü de bu kavimlerden birinin gelenek ve göreneklerine ayırdık. Birlikte dinliyoruz.
Hatırlanacağı üzere geçen birkaç bölümde Fars eyaletini ziyaret ettik ve bu güzel bölgenin bazı turistik cazibelerini gezdik. Şimdi Fars eyaletine düzenlediğimiz seyahatimizin devamında eyaletin merkezi yani İran diyarının kültür başkenti Şiraz'a gitmek ve bu kentin tarihçesini gözden geçirirken kentte yer alan güzel tarihi eserleri tanıtmak istiyoruz sizlere.
Fars eyaletinin merkezi Şiraz, İran'ın güneybatısında ve denizden 1486 metre yüksekte ve Zagros Sıra Dağları'nın eteğinde ve başkent Tahran'dan 919 kilometre uzaklıkta yer alıyor. Şiraz, İran'ın en güzel kentlerinden biridir ve içinde barındırdığı değerli tarihi eserleri ve güzel doğal manzaraları yüzünden yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağındadır. Öyle ki hatta birçokları İran'ı Şiraz'ın adıyla tanır. Şiraz'ın nüfusu son nüfus sayımı sonuçlarına göre 1.7 milyon kadardır. Şiraz kenti yine aynı adı taşıyan Şiraz Ovası'nda yer alıyor. Şiraz Ovası yaklaşık 40 kilometre uzunluğu ve 10 kilometre eniyle dikdörtgen şeklindedir. Ovanın eğimi ise batıdan doğuya doğrudur ve çeşmeleri ve kanat adı verilen kuyuları da ovanın batısında bulunur. Ovanın doğusunda ise yaklaşık 200 kilometre karelik yüz ölçümüyle Maharlu Tuz Göleti yer alıyor. Ovayı kısmen yüksek dağlar çevreliyor.
Şiraz Ovası'nın iklimi ılıman ve mevsimleri de kısmen düzenlidir. Bu bölge eski zamanlardan beri önemli ve irtibatlı bir bölgedir ve Taht-ı-Cemşid kalıntılarının arasında bulunan eski İlamiler dönemine ait kabilelerde de adı geçmektedir. Hahamenişiler döneminde Şiraz kenti bu hanedanın başkenti Şuş'tan Taht-ı-Cemşid ve Pasargada uzanan karayolunun üzerindeydi ve Sasaniler döneminde Bişapur ve diğer bazı önemli kentlere uzanan karayolları da Şiraz Ovası'ndan geçiyordu. Kuşkusuz bu denli güzel iklimi ve verimli toprakları ve stratejik konumu olan bir yöre her zaman yörede kurulan devletlerin ilgi odağındaydı.
Arkeolojik bulgulara göre Şiraz kentinin mazisi İslam öncesine dayanıyor. Halihazırda New York'un Metropolitan Müzesi'nde saklanan ve bu bölgeden çıkarılan tarihi eserler ve sikkeler Şiraz kentinin Sulukiler, Eşkaniler ve Sasaniler dönemlerinde sahip olduğu ihtişam ve azameti yansıtıyor. Bundan yaklaşık 82 yıl önce Taht-ı Cemşid'in doğusunda Hazine adıyla anılan bölümünde yapılan arkeolojik kazılarda İlamiler dönemine ait 30 bin kadar kitabe bulundu. Bu kitabelerin üzerinde Şirazlı işçilerin yaşam alanı ile ilgili bilgiler yer alıyor. Söz konusu kitabelerin mazisi ise M.Ö. 496 yılına uzanıyor. Bu kitabelerin bulunması ve üzerindeki yazıların uzmanlarca okunmasının ardından Şiraz kenti Hahamenişiler döneminde de var olan bir kent oldu ve bu kentten bazı işçilerin Taht-ı Cemşid'in inşaatında çalıştığı ve maaş aldığı ortaya çıktı.
Gerçi tarihi bulgular Şiraz kentinin mazisinin Hahamenişiler dönemine uzandığını gösteriyor. Fakat kentin İslami dönemdeki ünü ve itibarı da kayda değer sayılıyor. İslami döneminde Şiraz kenti çok gelişti ve 4 dönem başkent olarak seçildi. İlk kez Kameri 4. yüzyılda Deylemiler ve daha sonra Kameri 6 ve 7. yüzyıllarda Atabekiler Şiraz'ı başkent olarak seçti. İncu ve Muzaffer Hanedanları ise Kameri 8. yüzyılda ve ardından Zendiye Hanedanı da Kameri 12. yüzyılda bu kenti başkent yaptı. Bu dönemlerin her birinden Şiraz kentinde çok değerli eserler miras kaldı. İslam'dan sonraki dönemde Şiraz kenti ilim, marifet ve irfan merkezine dönüştü ve medrese ve kütüphane ve cami sayısının bolluğu ile ün yaptı. Bu kentten büyük alimler, şair ve arifler de çıktı. İran diyarının iki büyük şairi Sadi ve Hafız, Kameri 7 ve 8. yüzyıllarda Şiraz kentinde yaşadı. Bu iki şairin eserleri İran ve dünya edebiyatının en önemli edebi eserleri arasında yer alıyor. Bu arada Şiraz kentinden Sadi ve Hafız'ın dışında Sibuye, İbn-i Mukaffa, Mulla Sadra, Kutbettin Şirazi ve Şeyh Ruzbehan gibi birçok bilgin, arif, şair ve filozofun da çıktığı ve bu yüzden bu kent Darul İlim olarak adlandırıldığı belirtilmelidir.
Günümüzde de Şiraz kenti İran'ın kuzeyini güneyine ve doğusunu batısına bağlayan en önemli yolların kesiştiği noktada yer alması itibariyle özel bir stratejik önem arz ediyor. Kentin üniversiteleri ve yüksek eğitim kurumları da Şiraz'ı İran'ın en önemli bilim merkezlerinden biri haline getirdiği anlaşılıyor. Fars eyaleti ve Şiraz kentinin çeşitli üniversitelerinde çeşitli teknik, mühendislik, tıp, insani bilimler, İslami ilimler vesaire branşlarında okuyan binlerce öğrenci İran diyarının bu yöresinde çeşitli bilimsel alanlarda yeniliklere imza atılmasına imkan sağlıyor. Bu yüzden arada bir yöreden yeni bir icat ve ayrıca başta tıp bilimi olmak üzere çeşitli bilimsel alanlarda büyük başarılara şahit oluyoruz. Bugün Şiraz kenti çeşitli organ nakli ameliyatlarıyla İran'ın en önemli tıp merkezlerinden biri sayılıyor. Yine başta Şiraz olmak üzere Fars eyaletinin genelinde var olan donanımlı hastaneler ve tıp merkezleri, yöre halkı ve çevre eyaletinin yanı sıra başta Fars körfesi, kıyı ülkeleri olmak üzere komşu ülkelerden de yüzlerce hastaya hizmet veriyor. Fars eyaleti ayrıca son yıllarda elektrik ve elektronik sanayi ve metaloji alanlarında da göz kamaştıran ilerleme kaydeden bir eyalettir. Nitekim Şiraz kenti de çok sayıda elektronik sanayi alanında firmaları ve fabrikaları ile İran'ın elektronik kutbu haline gelmiştir.
Değerli dostlar, Fars eyaleti ve Şiraz kentinin cazibeleri bu anlattıklarımızla sınırlı kalmıyor. Çok sayıda fabrika, üniversite ve kültürel merkezin yanında Şiraz kenti tarihi eserleri ve kutsal mekanları ile de İran'ın önemli kentleri arasında özel bir yeri vardır. Nitekim bu kent içinde barındırdığı tarihi ve kültürel eserleri yüzünden UNESCO tarafından dünyanın en seçkin kültürel kentlerinden biri olarak seçilmiştir.
Değerli dinleyiciler, İran diyarının tarihi cazibelerini, kültürel ve doğal güzelliklerini sizlerle paylaştığımız İran'ı Gezelim Görelim başlıklı programımızın 5. bölümünün sonuna geldik. Bir sonraki bölümde yeniden buluşuncaya değin esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı ıtır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır isimli sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretileri hakkındaki açıklamalarını sizlere aktaracağız. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi, ilahi maneviyat sayesinde kazanılan huzurun, gönüllerde umudun canlanması ve gençlerde umutsuzluğun engellenmesine sebep olduğuna işaretle bunun bir nevi peygamber ile biat anlamında olduğunu belirtiyor. Bugünkü sohbetimizde de yine bu konuya değinmek istiyoruz. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de peygamber ile biat konusunda şöyle buyuruyor: "Şüphesiz Allah ağaç altında sana biat ederlerken inananlardan hoşnut olmuştur. Gönüllerinde olanı bilmiş, onlara huzur, güven duygusu vermiş. Ey bizim peygamberimiz, biz seninle biat edenleri Allah-u Teala bunların kalbinde ne olduğunu biliyor. Bu samimi motivasyon ile yapılan bu biat, Allah-u Teala'nın onların kalplerine huzur ve sükunet nazil etmesine sebep oluyor." Kalplere huzur nazil olunca endişeler yok olur, kaybolur. Ümitsizlik yok olur. Günümüzde düşmanın en önemli çalışmalarından biri, ümitsizlik oluşturmak ve umutsuzluğa kaptırmaktır. Çeşitli alanlarda gençleri umutsuz ediyorlar, yaşlıları umutsuz ediyorlar. Eski inkılapçıyı umutsuz ediyorlar. Bu ilahi huzur ve sükunet insana umut verir. Peygamber ile biat böyledir. Bugün siz inkılap ile biat edince ve biatinizi yeniler ve tazeleyince peygamber ile biat etmiş olursunuz. İmam Hümeyni ile biat eden peygamber ile biat etmiştir. İmamın inkılapçı çizgisini canlı tutup onun parçalanmasına izin vermeyince, eskimesine izin vermeyince aslında peygamber ile biat etmişsiniz. Peygamber ile biat edince de o zaman Allah ise peygamberine ve inananlara huzur ve güvenini indirmiş. Bu ayette onlara huzur, güven duygusu vermiştir. Allah-u Teala gönüllere huzur verecektir. Huzurunuz olunca, güven duyduğunuzda o zaman düşmanla mücadele alanında şaşırmazsınız. Umutsuzluğa kapılmazsınız. Sarsılmazsınız. Bugün bu sükunet ve huzur nedeniyle insan İran halkının Amerika ve komplolarına karşı kesin zafer kazanacağından emin olabilir. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretileri hakkındaki açıklamalarıyla ilgili Kalıcı Itır sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Hidayet Halisi.
Muhterem dinleyiciler, Hidayet Hadisi başlıklı sohbetimizde sizlerle birlikteyiz.
Bu programda İslam peygamberi ve Pak Ehl-i Beyt'inin fertleri ve ilgili hadisleri sizlere aktarmaya çalışacağız. Bu çerçevede her bölümde birkaç hadisi ele alarak bireysel ve sosyal yaşamımızda bu hadisleri birer örnek olarak nasıl kullanacağımıza değinmek istiyoruz.
Ele alacağımız hadisler genellikle inanç, ibadet, ahlak, siyaset, sosyal ve iktisadi konuları içerir. Bu çerçevede her hadis zikredildikten sonra hadisten alınması gereken dersler üzerinde duracağız.
Öğretmenler, insanları eğitmek ve bilimi yaymak suretiyle onları kemale doğru yönlendirir ve gelişmelerine vesile olur. Gerçekte insanlar her türlü gelişmelerini ve kemale ermelerini öğretmenlere borçludur. Gerçekte ilim ve bilim Yüce Allah'ın nimetlerindendir ki en başta enbiyalara ve evliyalara öğretmiş ve daha sonra tüm beşeriyete sunmuştur. Enbiyalar ve evliyalar da Yüce Allah'ın bu nimetlerine şükretmek amacıyla öğrendikleri ilim ve bilimi başkalarına öğretmiştir. Yüce Allah Cuma suresinin 2. ayetinde şöyle buyurur. Çünkü ümmilere içlerinden kendilerine ayetlerini okuyan, onları temizleyen, onlara kitabı ve hikmeti öğreten bir peygamber gönderen odur. Kuşkusuz onlar önceden apaçık bir sapıklık içindeydiler.
İmam Ali Aleyhisselam çok güzel bir vecizesinde şöyle buyuruyor. Bana bir harf öğreten kimse beni kendi kölesi yapmıştır. Evet, bugün sohbetimizde öğretmen ve eğitimin önemiyle ilgili ayet ve hadislerden söz edeceğiz.
İslam kültüründe öğretmenlik önemli ve büyük bir görevdir. Çünkü öğretmenin çalışma alanı bütün bir toplumu, milleti hatta tüm dünyayı kapsar. Kur'an-ı Kerim Maide suresinin 32. ayetinde şöyle buyurur. Kim bir cana veya yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya karşılık olmaksızın haksız yere bir cana kıyarsa bütün insanları öldürmüş gibi olur. Her kim bir canı kurtarırsa bütün insanları kurtarmış gibi olur. Gerçi ayetin göreci anlamı maddi yaşam ve ölüm gibi görünür. Fakat bundan daha önemlisi manevi yaşam ve ölümdür. Bir insanı cahillikten kurtarmak ona hayat vermek gibidir. Bu yüzden bir insanı eğitmek ve hidayete erdirmek, tüm beşeriyete eğitmek ve hidayete erdirmekle eşittir. Ve yine bir insanı saptırmak, tüm beşeriyeti saptırmak gibidir. Rivayetlere göre bir gün adamın biri İmam Seccad aleyhisselama gelir ve babasının katilini şikayet ederek kısas talebinde bulunur. İmam Seccad aleyhisselam şöyle sorar. Acaba bu şahıs sana herhangi bir hizmette bulunmadı mı ki kısas yerine diyet ödesin? Adam şöyle dedi. Evet, birkaç gün benim öğretmenimdi ama bu kısastan vazgeçmeme sebep olamaz. İmam Seccad aleyhisselam şöyle buyurdu. Sen ne dersin? Öğretmek ve irşad etmenin değeri onun kanından yani kısas edilmesinden çok fazladır. Bu sözleri duyan adam kısas talebinden vazgeçer.
Tahran Radyosu.
Beşeriyetin en büyük öğretmeni Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bu özelliğiyle onur duyar ve şöyle buyururdu. Ben öğretmek için gönderildim. İşte bu yüzden İslam dininde öğretmenlik maneviyatla bütünleşen bir ameldir ve din önderleri buna büyük saygı duymuştur. Öğretmenliğin mevkii o kadar yüksektir ki İmam Hasan Askeri aleyhisselam şöyle buyurur: "Kim bir cahili hidayete erdirir ve ona İslam'ı öğretirse, Yüce Allah katında biz Ehl-i Beyt'in yanında yer alır."
Yine İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'den bir hadiste şöyle okumaktayız: "Size bağışlayanların en bağışlayanı kim olduğunu haber vereyim mi? Bağışlayanların en bağışlayanı Allah'tır. Ve ben Adem oğullarının en bağışlayanıyım. Benden sonra sizlerin arasında en bağışlayanı, bir ilim ve bir bilimi öğrenen ve onu yayarak başkalarına öğretendir. Böyle biri kıyamet gününde kendisi bir ümmet gibi mahşur olacaktır." Burada öğretmenin ümmete benzetilmesi, açıkça öğretmenlerin düşünceleri ve kişiliği toplumu eğitmeye paralel olarak beşeri toplum arasında yayıldığını gösterir. Öğretmen ne kadar daha fazla sayıda talebe bilim ve bilim öğretirse, o kadar manevi ve sosyal kişiliği toplumda yayılır ve bir ümmet kadar olur.
Öğretmenlik mevki yüce bir mevkidir. Öyle ki bu mevkiden daha üstün bir mevki yoktur. Öğretmenler peygamberlerin varisleri sayılır. Nitekim İmam Sadık aleyhisselam şöyle buyurur: "Bilginler peygamberlerin varisidir." Öğretmen ve üstadın mevki o kadar değerlidir ki İslam peygamberi İmam Ali aleyhisselama şöyle buyurur: "Ey Ali, eğer biri senin aracılığın ve Allah'ın yardımıyla hidayet yolunu bulur ve Hakk'a doğru yönelirse, yığınla kırmızı tüllü devenin maliki olmandan daha hayırlıdır." Bilindiği üzere kırmızı tüylü deve o dönemde Arap dünyasında en değerli mal varlığı sayılırdı.
İmam Zeynul Abidin aleyhisselam da toplumun kesimlerinin haklarına işaret ederken öğretmenlerden toplumun üstün kesimi şeklinde söz ediyor ve izleyenlerine ve yakınlarına öğretmenlerin ve hocaların haklarına saygı göstermelerini tavsiye eder ve şöyle buyururdu: "Senin öğretmeninin hakkı ona saygı göstermen ve önünde eğilmendir. Her mecliste ona saygı göstermeli ve sözlerini iyi dinlemelisin."
İmam Ali aleyhisselam da toplumun tüm kesimlerinin öğretmene saygı duyması gerektiğine inanır ve Müslümanlara, bu değerli insanlara hangi mevkide olursa olsun kendi babaları gibi sevmelerine ve saymalarını tavsiye eder ve şöyle buyururdu: "Babanıza ve öğretmeninize saygı göstermek için onların önünde ayağa kalkın, hatta padişah olsanız bile."
Değerli dinleyiciler, Hidayet Hadisi isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün sonuna geldik.
Muhterem dinleyiciler, programlarımızı Tahran Radyosu adlı Telegram kanalından dinleyebilirsiniz.
Tekrar beraber oluncaya değin, mutlu ve esen kalın.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7-20 ila 8-50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımız ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradios.ir/tr/ adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti via turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-2122-0136-82. Ayrıca 0098-2122-0136-82 veya 0098-2122-16-2753 telefon numaralı sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.